Ayrım 10, sayfa 89. Biri bağırarak ona sesleniyordu. Soğuktan kas katı kesilmiş, karla kaplanmış durumda Harry, yük treylerinin zemininde tatlı hatıraların arasından sıyrılarak doğruldu. Omuzunun üzerinden baktı. Kar arabası kabininin arka camından Claude Robert ona bakıyordu. Harry, hey Harry, rüzgarın ve motorun gürültüsünden sesi zorlukla duyuluyordu. Işıklar, ileride, bak. Önce Claude'un neyi kastettiğini anlayamadım. Kas katıydı, donmuştu ve kısmen hala Paris'teki o otel odasındaydı. Sonra gözlerini kaldırdı ve kar tanelerinde parıldayan ve buz zeminde cansız bir yansıma yapan sarı renkli soluk bir ışığa doğru gitmekte olduklarını gördü. Yük treyleri durur durmaz atlamak üzere hazır bir durumda elleri ve dizlerinin üzerine dikildi. Peter Johnson kar arabasını buz platodan aşağıya şişme kabinlerin bulunduğu o tanıdık alana doğru sürdü. Kubbe şeklindeki kulübelerin şişme duvarları patlamış, kocaman yassı buz tabakaları altında parçalanmıştı. Fakat bir kar arabası çalışıyor, farları yanıyor ve kutup elbiseleri içindeki iki kişi arabanın yanında durmuş el sallıyordu. Bunlardan biri Rita'ydı. Harry kar arabası hareket halindeyken kendini treylerden aşağı attı. Karların üzerine düştü, yuvarlandı, sendeleyerek ayaklarının üzerinde doğruldu ve ona doğru koştu. Harry onu kabarcasına tuttu. Neredeyse başından daha yukarıya kadar kaldırdı. Sonra yere bıraktı ve kar maskesini indirerek konuşmaya çalıştı. Ama başaramadı ve konuşmak yerine ona sarıldı. Sonunda titreyen bir sesle Rita, "Yaralı mısın?" dedi. "Burnum kanadı." "Hepsi o kadar mı?" "Artık kanamıyor. Ya sen?" "Sadece korktum." Harry onun kar, buz ve soğuk korkusu ile nasıl mücadele ettiğini biliyordu ve Rita'nın kendisini sınamaya en uygun olan iklim şartlarında çalışarak bu fobileriyle başa çıkmak konusundaki sarsılmaz kararlılığını da her zaman takdir etmişti. "Bu sefer korkmak için haklı bir sebebim var," dedi. "Dinle, bu kahrolası buzdağından kurtulursak ne yapacağımızı biliyor musun?" Rita hayır anlamında kafasını salladı ve buğu yapmış olan kar gözlüklerini yukarı doğru kaldırdığında Harry, onun merak ve sevinçten kocaman açılmış o güzelim yeşil gözlerini gördü. "Birlikte Paris'e gideriz," dedi Harry. Gülümseyerek, "Crazy Horse salonuna," dedi Rita. George V'ye. Bahçeye bakan odaya. Moët et Chandon. Harry kendi kar gözlüklerini başının üstüne çekti ve Rita onu öptü. Bir eliyle Harry'nin omuzuna dokunarak onu sarsan Peter Johnson, biraz da donmuş dudakları öpmekten hoşlanmayan eşleri bulunanları düşünmelisin. "Ayrıca ne dediğimi duymadın mı? Dedim ki tüm takım burada." Eliyle yağan karın içinden onlara doğru hızla gelmekte olan bir çift kar arabasını işaret etti. "Roger, Brian ve George," dedi Rita. Rahatladığı açıkça belli oluyordu. "Onlar olmalı," dedi Johnson. "Buralarda yabancı birilerine rastlama olasılığı pek yok." "Tüm takım burada," diye ona katıldı Harry. "Fakat Tanrı aşkına bundan sonra nereye gider bu takım?" 1.32. 100 günlük elektronik casusluk görevinin 14. gününde Rus nükleer denizaltı gemisi Ilya Pagodin programındaki ilk gözlem istasyonuna ulaştı. Grönland kıyısından 40 mil açıkta ve Kuzey Atlantik Denizi'nin fırtınalı yüzeyinden 100 feet, parantez içinde yaklaşık 30 metre derinlikteki izleme noktasına ulaştıklarında Kaptan Nikita Gorov, Jan Mayen adasının kuzeybatısından güneydoğu yönüne doğru ilerleyen hafif akıntıya karşı geminin olduğu yerde tutulması için manevra odasına emir verdi. Ilya Pagodin adını çürüyen bürokratik sistemin iflasından, iyice bozulmuş ve çıkarcı totaliter rejimin kendi ağırlığı altında çökmesinden önceki yıllarda yaşamış bir Rus halk kahramanından almıştı. Geminin adı değiştirilmemişti. Bu kısmen deniz kuvvetlerinin geleneklerine bağlı olmasından, kısmen yeni yarı demokrasinin zayıflığından ve iktidardan zorla indirilen ama bir gün fırtına gibi geri gelip imha kamplarını ve yeniden eğitme enstitülerini tekrar açabilecek olan tetikteki o öfkeli ve katil tabiatlı parti üyelerini kızdırmamak için hala tedbirli bulunmak gerektiğinden ve kısmen de şu anda Rusya'nın korkunç fakirleşmiş, Marksizm ve paragöz politikacılar sayesinde tamamen iflas etmiş durumda bulunmasından dolayı gemilerin adlarını yeniden yazmak veya bu değişikliklerin kayıtlarını düzeltmek için ödenek ayıramamasından kaynaklanıyordu. Gorov gemisinin yeterli bakımını sağlama imkanından dahi yoksundu. İmparatorluğun düşüşünden sonraki bu çetin günlerde kaptan, mukavim teknenin nükleer güç kaynağının veya makinelerin bozulup dağılmalarından o derece endişeliydi ki, gemisinin Ilya Pagodin gibi çöken rejimin adi bir savunucusundan başka bir şey olmayan aşağılık bir hırsız veya katilin adını almış bulunması gerçeğiyle ilgilenemeyecek durumdaydı. Pagodin, bazı nükleer başlıklı torpidolardan başka nükleer silah taşımamış eski bir filo tipi denizaltı olmasına rağmen yine de baştan kıça 110 metre uzunluğunda, 12 metre eninde, 10,5 metre derinliğinde esaslı bir gemiydi. Tam olarak suya daldığında 8000 tondan fazla su taşırıyordu. Güneydoğu akıntılarının gemiye etkisi önemsizdi. Gorov'un olduğu yerde kalınması için emir verdiği noktadan geminin 90-100 metreden daha fazla sürüklenmesi söz konusu olamazdı. Genç muhabere subayı Peter Timoshenko kontrol merkezinde Gorov'un yanındaydı. Çevrelerindeki elektronik aletlerin tüm ekran ve ayar göstergeleri yarı karanlıkta kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renklerle yanıp sönüyor, parlıyor ve göz kırpıyordu. Tavan bile göstergeler, grafikler, ekranlar ve kontrol panelleriyle doluydu. Manevra odasından Gorov'un hareketsiz kalınması konusundaki talimatının alındığına dair cevap geldiğinde ve makine dairesiyle reaktör odasına bu talimat iletildiğinde Timoshenko, "Telsizin çalıştırılması için izninizi istiyorum, kaptan," dedi. "Burada bulunmamızın amacı bu." Timoshenko ana koridora çıkıp çok yüksek frekans, parantez içinde UHF, yüksek frekans, parantez içinde HF, çok alçak frekans, parantez içinde VLF ve ileri derecede alçak frekans, parantez içinde ELF aracılığı ile şifreli mesajlar gönderip alabilen telsiz cihazlarıyla dolu ve şaşırtıcı derecede küçük bir yer olan muhabere odasına kadar uzanan 40 metrelik mesafe boyunca yürüdü. Ana konsolun başına geçerek çok sayıdaki alıcı ve bilgisayarlardan oluşan kendi ekran ve göstergelerini inceledi. Gülümsedi ve çalışırken mırıldanmaya başladı. Çoğu insanla beraberken oldukça sıkılan Peter Timoshenko, makinelerin yanındayken kendini her zaman çok rahat hissederdi. Kontrol merkezinde huzur duyan Peter için daha da çok sayıda elektronik cihazlarla dolu olan ve kendisine ait bu oda adeta evi gibiydi. "Hazır mıyız?" diye sordu bir teknisyen. "Evet." Timoshenko sarı renkli bir düğmeyi çevirdi. Üst tarafta Ilya Pogodin'in dış cephesinde bulunan bir kovandan ufak bir helyum balonu fırladı. Karanlık denizde hızla yükseldi. Arkasından çok yönlü haberleşme kablosunu çekerken giderek büyüdü. Balon su yüzüne ulaştığında Pogodin'in teknisyenleri yeraltı telefon kabloları ve elden gönderilen notlar hariç mevcut her türlü haberleşme ortamında Grönland'ın bütün batı kıyıları boyunca uzanan alanda gönderilen ve alınan tüm mesajları izleyebilirlerdi. Balon ve ona iliştirilmiş kısa karmaşık anten aynı kışın denizin aldığı renk gibi gri mavi renkte olduğundan burnunun dibine kadar da gelse hiçbir geminin güvertesinden fark edilemezdi. Karada ve sivil toplumda Timoshenko kolayca fark edilen biriydi. Uzun boylu, uzun bacaklı, iri kemikli, hantal ve sakardı. Restoranlarda, gece kulüplerinde, sokaklarda insanların kendisini seyrettiklerinden ve gizlice onun zarafetten yoksun haliyle eğlendiklerinden şüphelenirdi. Ama Pogodin'de, derinliklerdeki yuvasında emniyetteyken, sanki deniz, su yüzeyinin üstünde kalan dünyanın bir parçası değil de ona paralel ayrı bir yermiş gibi ve sanki kendisi bu soğuk derinliklerde kayan bir ruhmuş ve yukarıdaki dünyada yaşayanları duyulmadan duyan, görülmeden gören biriymiş gibi onların bakışlarından uzak, artık alay edilebilecek bir hedef olmaktan uzak, şanslı bir görünmezliğe sahip hissediyordu kendini. Bir hayalet gibi. Timoshenko'ya anteni açması ve geniş bir alanda frekansları taraması için yeterli zamanı verdikten sonra Kaptan Gorov haberleşme odasının kapısından içeri girdi. Teknisyen yardımcısına başıyla selam verdi. Timoshenko'ya dönerek "Bir şey var mı?" dedi. Muhabire subayı gülümsüyor ve sol kulağında tekli kulaklığı tutuyordu. "Tam dinlemedeyim. Bizi ilgilendiren bir şey var mı?" "Henüz pek yok. Kıyıya yakın bir alanda bazı cihazların kış ortamında denemesini yapan bir Amerikan denizcileri grubu var. Soğuk savaş döneminin gölgesinde yaşadıkları halde eski düşmanların birbirlerine karşı tarafsız olduklarının, hatta iyi birer arkadaş olduklarının varsayıldığı bir dünyada eski Sovyet istihbaratının büyük bir bölümüne ne kendi ülkelerinde ne de diğer yerlerde dokunulmamıştı. Rus Deniz Kuvvetleri gerek önemli her batılı ulusun kıyıları boyunca gerekse 3. Dünya için stratejik askeri önemi bulunan çoğu noktalarda geniş bir bilgi toplama harekatına devam ediyordu. Değişim sonuç olarak değişmeyen tek şeydi. Eğer hakikaten düşmanlar bir gecede dost olabiliyorlarsa aynı süratle tekrar düşman olabilirlerdi. "Bana sürekli bilgi ver," dedi Gorov. Sonra subay salonuna gidip öğle yemeğini yedi. 1.40 Edgeway istasyonuyla bağlantı kurduğu kısa dalga telsizinin önünde çömelmiş olan Harry, "Tool ile temas kurabildin mi?" dedi. Gaunt Larson'ın sesi statik bir alandan filtrelenerek gelmesine rağmen anlaşılabiliyordu. Son 25 dakikadır gerek onlarla gerek Spitsbergen Meteoroloji İstasyonu'ndaki Norveçli yetkililerle sürekli temas halindeyim. Onlardan biri bize ulaşılabilecek mi? Norveçliler buzların arasında hapsolmuş vaziyetteler. Amerikalıların Tool'da birkaç tane Kaman Husky'leri var. Standart kurtarma helikopterleri. Husky'lerin uzun mesafe uçuşu için yedek yakıt tankları var. Fakat yer şartları onların kalkışına müsait değil. Korkunç rüzgar var ve onlar size ulaşana kadar, eğer ulaşmaları mümkün olabilirse, hava öylesine bozulur ki muhtemelen bulunduğunuz iceberg'e inmeyi başaramazlar. Yakınlarımızda bir buz kıran veya savaş gemisi yok mu? Amerikalılar olmadığını söylüyor. Her şey mucizeye kaldı. Hava düzeline kadar dayanabilir misiniz? Kalan malzemenin sayımını yapmadık ama eminim ki bizi 24 saatten daha uzun bir süre sıcak tutacak kadar yakıtımız yoktur, dedi Harry. Buzdan mağaranın içinde patlayan bir makinalı tüfeği andıran yüksek sesli bir parazit yankılandı. Gamble tereddüt etti. Sonra son tahminlere göre bu bütün kış boyunca yaşadığımız hava şartlarından daha kötü bir gelişme. Şu anda bir hafta sürecek kuvvetli fırtınalar başlamış. Birbiri ardından gelecek. Aralarında kısacık bir nefes alacak zaman dahi bırakmadan. Bir hafta. Harry telsizin arkasındaki buz duvarın görüntüsü karşısında gözlerini kapadı. Zira prizma şeklindeki bu yüzeyde geleceklerini çok net bir şekilde görüyordu. Bu ısı yalıtımlı elbiselerin içinde bile rüzgardan korunmuş olmalarına rağmen ısınmadan bir hafta dayanmaları mümkün değildi. Yiyecekleri bitmiş gibiydi. Açlık sıfırın altındaki derecelerde dayanma güçlerini zayıflatırdı. Harry, beni duydun mu? Gözlerini açtı. Duydum. Durum pek iyi görünmüyor, değil mi? Fakat bir taraftan da akıntıyla güneye doğru sürüklenerek kötü havadan uzaklaşıyoruz. Ben de burada haritaları inceliyordum. Üzerinde bulunduğunuz o buzdağının bir günde kaç mil yol alabileceği konusunda hiç fikrin var mı? Tahminen 30 belki 40. Bu hemen hemen benim de burada haritalar üzerinde bulduğum rakam. Peki bunun ne kadarı gerçekten güneye doğru hareket olacaktır biliyor musun? Harry bunu düşündü. Günde 20 mil kadar. En iyi şartlarda belki de bu 10 mile kadar düşebilir. On, haklısın. Dediğimi unut. Ne kadar aptalım. Tabii ki sen haklısın. Peki bu fırtına hattı ne genişlikte? Harry, bu sizin son olarak bulunduğunuzu bildiğimiz yerden 120 mil güneye kadar ulaşan bir alan. Kar fırtınasının dışına çıkıp helikopterlerin size ulaşabileceği yere varmanız için 8-10 gün, hatta daha uzun bir süreye ihtiyacınız olurdu. Birleşmiş Milletler Jeofizik Araştırmaları Filosu'nun tarama gemilerinden ne haber? Amerikalılar onlara haber gönderdi. Her iki gemi de size ulaşmak üzere yapabilecekleri en yüksek hızla hareket ediyorlar. Fakat Tool'dan alınan haberlere göre deniz fırtına alanının dışında bile olağanüstü sert ve tarama gemileri 230 mil uzakta. Bu şartlar altında pek fazla sürat yapamayacaklardır. Ne kadar zayıf bir halde olurlarsa olsunlar, tam olarak ne durumda bulunduklarını bilmek zorundaydılar. Harry, o büyüklükteki bir gemi parçalanmadan fırtınalı bir alanda 100 mil kadar ilerleyebilir mi? Ben her iki kaptanın da cesur olduğunu düşünüyorum. Ama intihara eğilimli olduklarını sanmam, diye açıkça fikrini söyledi Gamble. Harry de aynı fikirdeydi. Geri dönmek zorunda kalacaklardır, dedi Gamble. Harry de iç geçirdi. Evet, başka seçenekleri olmayacaktır. Peki Gamble, seni 15 dakika içinde tekrar ararım. Burada bir danışma toplantısı yapmalıyız. Düşünüp bir şeyler bulma şansımız olabilir. Bekleyeceğim. Harry mikrofonu telsizin üzerine koydu. Ayağa kalktı ve diğerlerine baktı. Duydunuz. Buzdan mağaranın içindeki herkes ya Harry'e ya da şimdi susmuş olan telsize bakıyordu. Pete, Roger ve Franz girişe yakın bir yerde ayaktaydılar. Kar gözlükleri gözlerindeydi ve dışarı çıkıp geçici kampın yıkıntıları arasında araştırma yapmaya hazırdılar. Brian Docherty ise Grönland Denizi ve Kuzey Atlantik'in haritasını incelemekteydi. Fakat Gamble'ı dinlerken tarama gemilerinin yerlerini saptamanın bir anlamı olmadığının farkına varıp haritayı katlayarak kapatmıştı. Harry Edgeway istasyonunu aramadan önce George Lynn, İncinen kaslarının sertleşmesini engellemek için egzersiz olarak mağarayı bir uçtan diğerine adımlamaktaydı. Şu anda gözünü bile kırpmadan aniden donmuş gibi hareketsiz bir şekilde ayakta duruyordu. Rita ve Claude ise çöken buzun altında kalarak çok kötü hasar görmüş olan yiyecek dolu bir karton kutunun içindekileri incelemek üzere mağaranın zeminini de dizlerinin üzerine çökmüşlerdi. Bir an için Rita ve Claude, Harry'e gerçek birer insan değil de olağanüstü bir şans onları bulmazsa belki de şimdiden ölmüş sayılabilecekleri için garip dekorlu bir sahnedeki cansız mankenlermiş gibi geldi. Rita herkesin düşündüğü fakat kimsenin belirtmek istemediği bir şeyi dile getirdi. Tarama gemileri bize ulaşsa bile en erken yarından evvel burada olmayacaklardır. Gece yarısından önce bizi gemiye alacak şekilde vaktinde bize ulaşmaları pek olası değil ve tam gece yarısında bombaların 60'ı birden patlayacak. Bulunduğumuz iceberg'in büyüklüğünü ve şeklini bilmiyoruz, dedi Fisher. Patlayıcıların büyük bir kısmı hala ana kıtanın bir parçası olan buzların içinde bulunuyor olabilirler. Peter Johnson bu fikre katılmadı. Claude, Harry ve ben ilk deprem dalgası altımızdan geçerken bombaların olduğu hattaydık. Kampa geri dönerken oraya gitmek için geçtiğimiz yolun aynısı olan bir rotayı sanırım oldukça doğru bir şekilde izledik. Dolayısıyla 60 patlayıcının tamamı boyunca veya paralelinde yol almış olmalıyız. Bu buzdağının tüm o patlayıcıların sarsıntısını kaldıracak büyüklükte olmadığına sağ kolum üzerine bahse girerim. Kısa bir sessizlikten sonra Brian boğazını temizledi. Iceberg'in patlamayla binlerce parçaya ayrılacağını mı söylemek istiyorsun? Kimse cevap vermedi. Yani hepimiz ölecek miyiz? Veya denize mi fırlayacağız? Her ikisi de aynı kapıya çıkar dedi Roger Breskin doğal bir şekilde. Bas sesi buz duvardan boşluğa yankılandı. Deniz dondurucu. Suda 5 dakika bile canlı olarak kalamazsın. Canımızı kurtarmak için yapacak hiçbir şeyimiz yok mu? Diye sordu Brian gözleri grubun diğer bir üyesinden diğerine doğru gezinirken. Eminim ki yapabileceğimiz bir şey vardır. Tüm konuşmalar boyunca George Lynn bir heykel kadar hareketsiz ve sessiz kalmıştı. Fakat aniden dönerek Doherty'ye doğru 3 hızlı adım attı. Neo, korktun mu oğlum? Korkmakta haklısın. Muhteşem ailen senin başını bu beladan kurtaramayacaktır. Şaşıran Brian kızgın adamın karşısında geriledi. Lynn'in elleri her iki yanında yumruk halindeydi. Çaresiz olma hoşuna gitti mi? Bağırıyordu. Nasıl beğendin mi? Senin o büyük, zengin, güçlü ailenin buralarda hiçbir hükmü yok. Şimdi sen de diğerlerinin, biz küçük insanların neler hissettiğini biliyorsun artık. Şimdi kendini kurtarmak için yerlerde sürünmek zorundasın. Tıpkı hepimizin yaptığı gibi. Yeter artık dedi Harry. Lynn ona doğru döndü. Duyduğu nefretten yüzü çarpılmıştı. Onun ailesi tüm parasal gücü ve imtiyazlarıyla gerçeklerden uzakta fakat üstünlüklerinden emin bir şekilde orada oturup biz geri kalanların nasıl yaşamamız gerektiğini, şu veya bu şerefli gerekçeyle nasıl özveride bulunacağımızı ağızlarında geveleyip dururlar. Çin'de belayı başlatanlar, Mao'yu getirenler, ana vatanımızı kaybettirenler, o milyonlarca insanımızın telef olmasına sebebiyet verenler hep onlar gibileridir. Bunlara ayaklarını içeri atacak kadar kapıyı aralarsan arkalarından hemen komünistler gelir. Barbarlar ve kazaklar, katiller ve insan kılıklı hayvanlar hemen arkalarından fırtına gibi üşüşürler. O, bizi bu buzdağının üzerine Brian koymadı dedi Harry sert bir şekilde. Onun ailesi de koymadı. Tanrı aşkına George, 1 saatten daha kısa bir süre önce o senin hayatını kurtardı. Lynn yaptığı şeyi fark ettiğinde yanaklarındaki kızgınlık ateşi birden söndü. Önce şaşırmış sonra da utanmış göründü. Sanki aklını başına getirmek istercesine kafasını salladı. Ben çok üzgünüm. Bana değil dedi Harry. Brian'a söyle. Lynn Doherty'ye doğru döndü ama onun gözlerinin içine bakamadı. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Önemli değil diye onu teselli etti Brian. Bilemiyorum. Bana ne olduğunu anlayamadım. Benim hayatımı kurtardın. Harry haklı. Unut bunu George. Kısa bir tereddütten sonra Lynn başını salladı ve mağaranın karşı duvarına doğru gitti. Üzerinde dolaştığı buza gözlerini dikip birileri bir geri yürüyerek ağrıyan kaslarını çalıştırmaya başladı. Harry bu küçük adamın geçmişindeki hangi deneyimlerin karşılaştıkları günden beri Brian Doherty'yi bir düşman gibi görmesine neden olduğunu merak etti. Canımızı kurtarmak için yapacak hiçbir şey yok mu diye tekrar sordu Brian. Lynn ile yaşanan hadise hiç olmamış gibi davranma olgunluğunu göstererek. Belki dedi Harry. Önce bombaların bazılarını buzdan çıkarıp etkisiz hale getirmeliyiz. Fisher hayretler içinde kalmıştı. İmkansız. Bu mümkün. Nasıl yerlerinden çıkarılabilirler ki dedi Fisher alaylı bir şekilde. Yarı yarıya kullanılamaz halde olan yiyeceklerin bulunduğu karton kutunun başındaki Claude ayağa kalktı. İmkansız değil. Yedek bir matkabımız, buz baltalarımız ve elektrikli testeremiz var. Eğer bol zamanımız ve sabrımız olsaydı her bombaya yandan aşağı doğru inen bir açıyla adeta buzda merdiven kazar gibi ulaşabilirdik. Fakat eli bir tanesini gömmek için dahi 1,5 gün harcadık. Onları kazarak çıkarmak çok daha zor olacaktır. Hepsini çıkarmak için en azından 1 belki de 2 haftaya ihtiyacımız olurdu. Sadece 10 saatimiz var diye gereksiz bir hatırlatma yaptı Fisher. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler Muetet Şendon Moet Cihandon Ilya Pagodin Ilya Pagodin Nikita Garov Nikita Garov Jan Mayen Adası Jan Mayen Peter Timoshenko Peter Timoshenko Spitsbergen Spitsbergen Kamanaski Kamane Husky